Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Kur'an'ı açıklama usulü kitap ve hikmet derslerimizin faiz konusunu örnek olarak alacağımız bir serisine başlıyoruz. Seri demeyelim de yani bir bölümü. Biraz sonra inşallah hep birlikte göreceğiz. Kitap ve hikmet konusu kaybolduğu için Kur'an-ı Kerim'in çok ayrıntılı bir şekilde açıkladığı, her şeyi ortaya koymuş olduğu faiz konusu anlaşılmaz. İşte Resulullah bize bunu açıklamadan gitti, Kur'an-ı Kerim'de konu açıklanmamıştır denerek mezhepler tarafından yepyeni bir sisteme bağlanmıştır. Ve bugün öyle bir noktaya getirmişlerdir ki mezhepler faiz konusunu. Siz birbirinize normal borç verseniz, Hanefi mezhebi onu faiz kapsamına sokar. İşte bir komşudan yiyecek almak isteseniz, diyelim ekmeğiniz yok, bana bir ekmek ver de akşama sıra o ekmeğin yerine başka bir ekmek vereyim deseniz, diğer üç mezhebe göre faize girer. Yani hayatı ciddi manada daraltmışlar. Ama gerçek manada faizin önünü de sonuna kadar açmışlardır. Burada şunu çok net bir şekilde söyleyelim. Bugün bu mezheplerin tamamına göre faiz sayılmayan ama gerçekte %100 faiz olan bir usulle dünyanın en kolay çalışacak faizli bankası kurulabilir. Nereye ne hale getirdiklerini burada şey yapmış olalım. Allah-u Teala çok ayrıntılı bir şekilde her şeyi ortaya koyduğu halde En'am suresinin 119. ayetinde وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram kılmışsa onu ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır dediği halde Maide suresinin 3. ayetinde bugün sizin dininizi kemale erdirdim dediği halde bu dinde eksiklikler kalmış diyerek maalesef sonradan öyle bir hale getiriliyor ki yani anlaşılır gibi değil. Ama biz bunları ortaya koyacağız, insanlara doğrularını anlatacağız. İnsanlar kabul eder, etmez. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın huzurunda vereceğimiz hesabı düşünüp ona göre hareket edeceğiz. Başkalarını kabul edip etmemesi bizi asla ilgilendirmez. Şimdi genelde fıkıh kitaplarına bakarsanız, Bakara suresindeki işte ve harreme riba kısmı o iki kelimeyi alırlar. Allah ribayı haram kıldı. Faizi haram kıldı. Mesela وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah alım satımı helal, faizi haram kıldı kısmını çoğusu söyleyemez. Çünkü bunlar tamamı faizi alım satımın bir alt başlığı haline getirmişlerdir. Yani hakikaten öyle ciddi şeyler var ki yani bugün İslam aleminde insanlar sorgulamaya başladı. Sorgulayan kişiler dinsizlikle suçlanıyor. Çünkü başka bir cevap verme imkanları yok. Ve bu da bir başka açıdan büyük bir hayra vesile oluyor. İyi niyetli insanların Kur'an-ı Kerim'e yönelip doğruları öğrenmelerinin kapısını açmış oluyor. Biz elimizden geleni yapalım inşallah. Bundan önceki dersimizde Safa ile Merve arasında sa'y ile ilgili olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir söz ki %100 hikmet, Kur'an ayetlerinden çıkarılmış olan hikmettir. Yani diyor ki Safa ile Merve arasında sa'y edin çünkü Allah size sa'yı farz kıldı diyor. Zaten ilgili ayetleri de burada okumuştuk. Ayetlerden çıkarılan hüküm o. Ama hikmet konusu tamamen unutulduğu için hangi ayet hangi ayeti açıklar böyle bir mantık olmadığı için İşte Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri işte Kur'an'a uyarsak Safa ile Merve arasında sa'y etmek mübah olur. Efendim hadise uyarsak farz olur. E bakıyoruz Resulullah zamanından beri herkes Safa ile Merve arasında sa'y etmiş. Öyleyse biz Kur'an'a uymaz, hadise uyarız demiş ve Safa ile Merve arasındaki sa'yı farz kılmışlardır. Sanki Muhammed Aleyhisselam hiç Kur'an'a uymamış gibi bir tavır ki bu bir insanı yoldan çıkmışlıkla suçlama dışında bir anlam taşımaz. Hanefiler, efendim işte Kur'an'a uyarsak Safa ile Merve arasında sa'yı mübah olur, hadise uyarsak farz olur, biz icmaya uyarız, vaciptir. Ey vacip size ait kardeşim. Diğer mezheplerin sizin dediğiniz anlamda kullandığı bir vacip kelimesi yok ki. Siz farzla sünnet arasında bir şey yer belirliyorsunuz, ona vacip diyorsunuz. Yani bunu nereden çıkarıyorsunuz? Yani ne ayete uyuyorsunuz, ne hadise uyuyorsunuz? Gene Allah'tan ki o diğer üç mezhep hadise uymuş. Hadis de gerçeği anlatan bir hadis ve Safa ile Merve arasında sa'y etmenin farz olduğunu söylemişler. Şimdi aynı şeyi, aynı sıkıntıyı biz bu şey konusunda, faiz konusunda da göreceğiz. Öncelikle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda neler söylemiş? O söylediklerinin ayetlerle ilişkisinin ne olduğunu burada görmeye çalışalım. Önce evet, Fatih Hoca'dan o hadisleri dinleyelim.
Evet. Biz geçen hafta hocamın dediği gibi kitap sünnet, kitap hikmet ilişkisini işlemiştik. Bu hafta da devam edeceğiz. Biliyorsunuz dinde hüküm koyma hususunda Muhammed Aleyhisselam'ı hak ve yetki sahibi gören bir din anlayışı var. Ve bu yetki gaspı Allah'ın aleyhine, Nebi'nin de lehine sürekli genişletilmiş. Neticede de dini bir konuda son sözü söyleme hakkının sünnette olduğu hem pratikte hem de teoride baskın bir görüş haline gelmiş.
Şimdi bu arada şunu yani sünnet kavramı da en fazla bozulan kavramlardandır. Yani sünnet Allah'ın nebilerine de bütün müminlerde farz kıldığı şeydir. Ama onu tutmuş Muhammed Aleyhisselam'ın söz ve uygulamaları diye tamamen saptırmışlar. Evet.
Yani bu bağlamda da Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen bu söz ve uygulamaların kaynağı da ya Kur'an dışı vahye dayandırılmış ya da onun kişisel tercihlerine ve içtihadına dayandırılmış. Şimdi bu zihniyet doğru bir rivayetin peşinden gittiğinde bile bu kafayla şirke düşmekten kurtulamamış. Hatta bazen ki bugün göreceğiz örneğimizde doğru bir rivayetin Kur'an'la irtibatını kuramadıkları için doğru bir rivayeti bile yanlış yorumlayıp uygulayarak yine netice alamamışlardır. Şimdi ben bunun dikkat çekici birkaç örneğini size arz edeceğim. Herhangi bir hadis kitabına başvurduğunuzda rahatlıkla görebileceğiniz faizle alakalı Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri var. Şimdi ben bunlardan birkaç tanesini okuyacağım size. Mesela innemer ribe fiddeyn, yani faiz yalnızca borçta olur. Muhammed Aleyhisselam böyle söylemiş. Ne kadar güzel bir söz değil mi? Mesela yine benzer bir ifade. La riben fîmâ kâne yeden bi yedin, yani elden ele, yani peşin olanda faiz olmaz demiş. Bakın bu da ne kadar ilaç gibi, yani hap gibi böyle. Kullanımlık, pratik. Başka bir rivayet. La riben illâ finnesiye, yani faiz yalnız borcu vadelendirmede olur. Bakar mısınız? Yani bunlar o kadar güzel cümleler, o kadar güzel hikmetli sözler ki. Yine mesela Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen başka bir rivayet. Şimdi kim bunu inkar edebilir? Faiz geliri çok da olsa sonu darlığa döner. Yine bir başka rivayet. Bir toplumda faiz ortaya çıkınca kıtlığa yakalanırlar. Bir toplumda rüşvet ortaya çıkınca korkuya kapılırlar insanlar. Bir başka rivayet, bu meşhur bir rivayettir, herkes bilir. Altına karşılık altın satmayın, misli misline olursa başka. Birini öbüründen farklı yapmayın. Gümüşe karşılık gümüş satmayın, misli misline olursa başka. Birini öbüründen farklı yapmayın. Bunlardan biri peşin, diğeri veresiye olarak da satılamaz. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilen bunlar rivayetler. Şimdi soruyorum. İşte hepiniz Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de siz bu haliyle bu cümleleri, bu ifadeleri görüyor musunuz? Gören var mı? Biraz önce okuduğum bu rivayetleri Kur'an-ı Kerim'de bu haliyle, size aktardığım şekliyle, evet ben bunu Kur'an-ı Kerim'de de şu surenin şu ayetinde okudum diyen var mı? Yok.
La riba illa finnesiye yok. Yani, yok. Yani faizli borcun dışında faiz yoktur. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bu manayı çok net bir şekilde açıklıyor.
Evet. Şimdi bu sorunun cevabını, bakın ben geleneğin avukatlığını yaparak size vereyim. Bu soruyu sorduğum zaman gelenek diyecek ki gerek yok ki öyle bir şeye. Kur'an'da olmasına gerek yok. Zaten Kur'an'da bulamazsın. Kur'an-ı Kerim'de birçok şeyi bulamazsın. E peki ne olacak bu sözler? Bu sözler Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın ona vermiş olduğu hak ve yetkiyi kullanarak ya içtihatlarıdır, kişisel görüşleridir veyahut Kur'an dışında ona Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiylerdir. Dolayısıyla sen illa da söylenen herhangi bir şeyi Kur'an'la irtibatlandıracağım, Kur'an'da var mı yok mu diye sorgulayacağım dememelisin. Eğer böyle yaparsan işte hepinizin ezber bildiği cümleyi söyleyeyim. Namaz bile kılamazsın. Değil mi? Bunu söylüyorlar sürekli. Namaz bile kılamazsın. Abdest bile yarım yamalak kalırsın. Peki gerçekten öyle mi? Yani Muhammed Aleyhisselam bunu, bakın bunlar bir rivayet. Yani şu şöyle demiş, bu böyle demiş, Muhammed Aleyhisselam'dan duyduğunu aktarmış. Muhammed Aleyhisselam karşımızda olsa ve bunları biz kendi kulağımızla ondan duysak şöyle mi diyeceğiz? Tamam, Muhammed Aleyhisselam dediyse olay bitmiştir. Mi diyeceğiz? Yoksa ya Resulallah sen bunları söyledin, lütfen irtibatlı olan ayetleri de söyler misin mi diyeceğiz? İşte biz bugün bunu göreceğiz. Yani ondan bize aktarılan sözlerin Kur'an'la irtibatının kurulması, işte bizi hikmet diyoruz buna, ne kadar önemli. Bu defa eğer bunu başarabilirsek, işte senedi sahihmiş, şöyleymiş, böyleymiş, buna da gerek kalmadan diyeceğiz ki bu rivayeti, bu sözü kim söylediyse söylemiş ama doğru söylemiş veyahut bunu kime nispet ediyorsanız edin ama bu yanlıştır diyebileceğiz ve böylelikle Kur'an-ı Kerim'e uymuş olacağız. Şimdi ben bu rivayetleri aktardım. Bu rivayetler gerçekten Kur'an-ı Kerim'e uygun mu değil mi, ondan mı çıkartılmış, onu göreceğiz şimdi.
Evet, bu girişte şeyi bugün unuttuk. Allahü Teala Hud suresinin ilk ayetinde Estağfirullah Elif Lamra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, kısa ve özlü bir şekilde. Sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından, yani bütün kararlar doğru olan ve her şeyin iç yüzünü bilen tarafından, Allah tarafından açıklanmıştır. Niye açıklamayı Allah yapmış? Ellâ te'abudu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görevine inneni lekum minhu beşirun, nedirun ve beşir. Ben de sizin için bu kitapta olandan olanı işte uyarır ve müjdelerim. Şimdi kitapta olan, Allah kitabı ve hikmeti indirdiğini söylüyor. Az önce okuduğum ayetteki açıklama ile ilgili bütün kurallar da kitabın içerisinde var. Hemen her dersimizde tekrarlıyoruz. Bu derste biraz az şey yaptık. Şimdi mesela Bakara suresinin 275. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Ellezine yekulune riba la yekumune illa kema yekumul lezi yetekabbatuhu şeytanu minel mes." Faiz yiyenler, onların davranışı kendilerini şeytanın işte çarparak sarstığı, yani zihnini sarstığı kişinin konuşmasından farklı bir şekilde konuşmazlar. Ne yapar? Şeytan benzerliklerden hareket eder. Farklılıkları bir kenara bırakır. Şimdi benzerliklerden hareket ederseniz o zaman birçok şeyler şey yapar. Mesela bir erkekle bir kadının benzer tarafları mı çoktur, farklı tarafları mı? Benzer taraflarını herhalde saymakla bitiremezsiniz. Ama farklı özelliklerinden dolayı birisine kadın, birisine erkek diyoruz. İşte bu şeytani olarak işte o da insan, o da insan falan böyle üçkağıtçılık yapmak isteyenlerin yaptığı şeydir genellikle. Şimdi Allah-u Teala onların yaptıklarını anlatmış oluyor. Yani şeytani bir tavır, takındıklarını ifade ediyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ Bunun sebebi o. Onlar şöyle derler. اِنَّمَ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى Alım satımda tıpkı alım şey faizde yok, alım satım tıpkı faiz gibidir. Faiz alım satım gibidir demiyorlar. Faizi esas alıyorlar. Alım satımı ona benzetiyorlar. Bugün de şimdi siz ekonomilerle ilgili şey yapanlara bakarsanız faizsiz ekonomi olmaz derler. Faizi esas alırlar. Alım satım da ona benzetirler. Yani nedir kardeşim? Yani bu banka dediğiniz yerde para satan bir market, ne farkı var ki? O 100 liraya aldığı malı bir ay vadeli 110 liraya satıyorsa bu da 100 lirayı bir ay vadeli 110 liraya satıyor, o kadar. Başka ne var ki? Fakat başka şu var. Bir, sen o parayı üretmiyorsun ama öbür adam o malı üretiyor. Bir sürü şeylerden geliyor, üretim şeylerinden geliyor. Sen bu sattığın zaman mesela şimdi şunu siz 100 liraya satıyorsanız 100 lirayla bunun arasında bir eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için fazlalığı da tespit edemezsiniz. Efendim ben 100 liraya aldım, 110 liraya satıyorum. Tamam. Bazen de 100 liraya alır, 90'a satmak zorunda kalırsınız. Mesela alışveriş iki farklı şeyin birbiriyle değişmesidir. Ama faizli işlemde iki aynı şeyin birbiriyle değiştiriyorsunuz ve biri alırken biri diğerine eşitleniyor, daha fazlasını veriyorsunuz. Mesela bugün siz bu şeyi 100 liraya alıp 105 liraya satarsınız. Bir ay sonra bakarsınız ki bunun fiyatı 90 liraymış ya da 200 liraya çıkmış, belli olmaz. Ama para öyle değildir yani. O borçlarda verdiğinle aldığın arasında bir denge kurulur, fazlası faiz olur. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah alım satımı helal, faizi işlemi haram kılmıştır. Yani farklılıktan hareket edilir, benzerlikten değil. Eğer benzerlikten hareket ederseniz, mesela bir üzüm suyu ile şarap arasında o kadar çok benzerlikler olur ki, ama o farktır şarabı haram, üzüm suyunu helal kılan. Fakat insanları kandırmak isterlerse şey yaparlar, benzerliklerden hareket ederler. Ne olacak işte, evlenme nedir? Kadın erkeğin anlaşmasıyla kurdukları bir aile. Tamam biz de anlaştık, ne olacak? Biz de birlikte olduk. Onlar olunca oluyor da bize niye olmuyor diye hep böyle şeytani işlerle insanların kafasını karıştırırlar. İşte Allah-u Teala burada bu bir şeytan tavrıdır diyor ki gerçekten de öyledir. Mesela bugün mal alıp satmak için bir işte sadece vergi açısından bir ruhsat şu bu falan, ama mesela pazar yerlerinde satış için hiçbir şey aranmaz. Ama faizli işlemlerde bugün bir banka kurmak isteseniz devlet onun için bir sürü şartlar koşar. Çünkü bankacılık çok tehlikeli bir iştir. Bunu çok iyi bildikleri için ona göre tedbirler alırlar. Ama tabii bu alınan tedbirler ülkeyi sık boğaz etmekten de insanları uzaklaştırmaz. Şimdi burada Allah-u Teala alım satımla faiz arasında bir benzerlik kurdu. Muhammed o benzerlik olmadığını söyledi. Benzerlik kuranların yanlış söylediklerini açık bir şekilde ifade etti. Allah alım satımı helal, faiz işlemi haram kıldığını ifade etti. Çünkü alım satımla faiz arasındaki farktan dolayıdır. Birisinin helal, birisinin haram olması. Şimdi bundan sonra diyor ki Allahü Teala yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizli işlemleri daraltır, sadakaları genişletir. Allah Allah ya, Allah öyle bir şey söylüyor ki faizle sadaka. Ya sadaka ben birisine verdiğim zaman zaten geri almamak üzere veriyorum. Bunun faize ne ilişkisi var dersiniz. Güzel de diyelim ki mesela Fatih'in borcu var. Borcunu ödemesi için ben çıkardım ona 100 lira verdim. O 100 lirayı hemen götürdü, borcunu ödedi. O borcu ödenenin alacağını almış olan kişi de bir başkasına verir. O başkasına, o başkasına, o başkasına bakarsınız ki bir saat sonra belki 1000 kişiyi el değiştirmiş olur. Herkes rahatlamış olur. En sonunda belki o kişi de gelir bana olan borcunu verir. Ve ben eğer bir tüccarsam onların hepsi benim dükkanıma gelip alışveriş yapabilirler. Yani hayat hareketlenmiş olur ama faiz öyle değildir. Faizli borç verdiğimiz zaman insanlara, mesela şimdi parayı üretme işi kolay bir şey değildir. Mesela altın Allah-u Teala tarafından tabiatta yaratılmış olan bir şeydir. İstediğiniz kadar altın olmaz. İşte gümüş de öyledir. Tamam, altın ve gümüşün para olduğu dönemlerde istediğiniz kadar para üretemezsiniz. Mesela Osmanlılar çok ciddi manada maddi sıkıntıya girdikleri için altının içerisine yabancı madde katarak, işte bakır katarak, gümüşe de bir şey yaparak paranın sayısını artırmaya şey yaparlardı. O da yetmezdi. İşte şey yaparlardı, böyle bakırdan para basarak devleti ayakta tutmaya çalışırlardı. Kolay bir şey değil yani. Bunlar son derece zordur. Bugün de para kağıttan üretiliyordu. Şimdi kağıt da kalktı artık. Yani bu bugünkü para sistemine zaten girdiğimiz zaman gerçekten ben şahsen dayanamıyorum. Ya diyorum yani bir tane aklı başında olan insan yok mu yahu? Yani bu sisteme nasıl köle oluyor? Bizim yetkimiz olmadığı için buna karşı çıkamıyoruz ama yetkililerin yapması gereken şeydir. Neyse, işin o tarafı ayrı. Hiçbir insanın para üretme şansı yoktur. Ama herkesin mal üretme hakkı vardır, şansı vardır, yapabilir. Şimdi parayı verdiği zaman bir kişi faizli işlem der. Mesela bugün kredi kelimesi kullanılır Batı'da. Kredi Arapçadaki karz kelimesinden. Araplar kart derler. Kart kelimesinin Batı'ya gidip tekrar işte bize değişik bir telaffuzla gelmesidir. Şimdi kredi ne demektir? Borç demektir. Batı'dan gelen tanımıyla faizli borç demektir. İşte yani kelimenin kök anlamında karz da zaten borçtur. Faizli borç da işte ribalı borç diye ifade edilir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte burada olayın tanımı içerisinde la riba illa fin nesiye demiş. La riba illa fid deyin demiş. Yani faiz sadece borçta olur. Nasıl faiz borçta oluyor? Ben şimdi Fatih'e diyelim 10 bin lira borç versem bir ay sonra bana 10 bin lira getirecek. Enflasyonu düşünmeyin, o ayrı bir konu. Bir ay sonra bana 10 bin lira getirdiği zaman ben verdiğimden daha fazla bir şey almış oluyor muyum? Yok. Burada bir faiz fazlalık yok. Riba zaten artan demektir. Ama 10 bin lira veriyorum, bir ay sonra bana 11 bin lira getir dediğim zaman ne olmuş olur? Bu bir riba olur. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu bir faizdir. Ve herkes bunu çok kolayca anlar. Ve insanın doğasında olan bir şeydir, anlar. Onun için Resulullah'ın İşte faiz sadece borçlu olur, faiz sadece vadeli borçlu olur sözü tamamen olayın kendi doğasını anlatıyor. Yani bu dinde fıtrat dini olduğu için bunu bu şekilde anlatıyor. Ama şimdi bak mesela, şimdi ben şimdi Fatih'e 10 bin lira verdim, bir ay sonra 11 bin lira istiyorum. O da benden aldığı 10 bin lirayla istersen bir sene sonra olsun. benden aldığı 10.000 lirayı harcamadan, elinden çıkarmadan problemini çözebilir mi? Yani eğer bir ticaret adamı olsa bile onunla mal alacak ki bir işe yarasın, değil mi? Yoksa yanında tutmaz onu. Tutsa bile falanca gün borcum var, onu ödeyeyim der, yine elinden çıkarır. Ama harcadığı bu parayla bir şey, yani 10.000 lira verdim, 11.000 lira alacağım diye bir iş yapamayacağı için, yani elinden çıkardığı için, bir de ticaret de yapsa, başka işler de yapsa, gelirinin anlaştığımız zamanda bana ödeyecek borcu karşılayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Falanca tarihte bana borcu ödeyeceksin de hiçbir garanti yoktur. O garanti olmadığı için borç verenler bir sürü garantileştirmek için şey alırlar. Kendileri için teminat alırlar. İşte binaları alırlar, şunu alırlar, bunu alırlar. Ya da bir başkasının kefilliğini isterler. Şimdi o gün geldi, ödemekte çok büyük bir sıkıntı olur. Giderek daralır. Giderek daralır. Mesela piyasada, siz şöyle burada bir banka düşünün. Mesela şurayı da bir şehir düşünün. Şehrin bütün parası 100 milyon lira olsa, bankanın da 1 milyon lira parası olsa, banka o 1 milyonu borç verse şehirden 1 milyon 100 bin lira aldığı zaman, mesela şehrin parası ne olacak? 98 milyon 800 bine düşecek. Her harekette para azalacak, azalacak, azalacak. Bu tarafta artacak ama artan parayı faize verdiği için bu piyasadaki hareketliliği azaltacak. Tıpkı vücuttaki kanın sürekli azalması gibi. Yani şimdi hücreler evet bir şeyler üretir ama kan üretmez. O kan her tarafta dolaşması lazım. Şimdi bir yerde bir şey var, ben kanı isterim diyor. Kanı aldığınız zaman vücutta kan miktarı azaldı mı vücutta ciddi bir daralma olur. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki Allah, yani faizi işlemleri Allah daraltır. Allah daraltır ne demek? Allah'ın koyduğu kural budur yani. Evrensel kuraldır bu. Faiz piyasayı daraltır. Bu mah kelimesinin de şeyde Arap dilinde şu, mesela ayın 14'ü gibi hilali şeyi, ayı görürsünüz işte bir akşam, ertesi akşam bakarsınız çok hafif bir azalma var. Sonra hafif azalma, sonra azalır, azalır, azalır. Sonra bir hilal şekline dönüşür. Ondan sonra ne olur? Kaybolur, gider. Onun için ilk borç faizi borç alan kişi oh be problemimi çözdüm diye bir sevinir. Ondan sonra her işlemde azalır, azalır. Bir müddet sonra da bakarsınız batmış gitmiş. Bugün dünyada bütün her şey, devletler dahil her şey para babalarının kontrolü altına girmiştir. Onlar çünkü hiç herhangi bir şey üretmedikleri halde, ellerindeki paranın da hiçbir gerçek değeri olmadığı halde şey yapmışlardır. Şimdi bu da piyasayı çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ondan sonra faiz borçta olur diye hadis-i şerifi okudu Fatih Hoca, Resulullah'ın sözünü. Şimdi bakın ki Resulullah'ın o sözü, bu ayetin gereği mi? Şimdi diyor ki, يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz faizden kalan aracıklarınızı bırakın. Yani şimdi bu ayeti daha yeni duydunuz. O andan itibaren faizden gelen alacaklarınızı bir daha almayın. Onu unutun, istemeyin daha bitsin. Peki. فَاِلْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer bunu yapmaz da ben faiz gelirlerimi alırım kardeşim derseniz, bilin ki Allah ve Resulüne karşı bir savaş ilan etmiş olursunuz. Yani piyasaya da daralmaya sebep olursunuz. O daralma sizi de daraltır. Siz de bitersiniz öyle bir piyasada. Ondan sonra diyor ki burada وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسَ اَنْوَالِكُمْ Eğer tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Ondan sonra diyor ki لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ Bakın ana malı alacaksınız diyor. Mesela şimdi 10 bin lira verdim, 11 bin lira almak istiyorum. Tevbe ettiysem almam gereken nedir? 10 bin değil mi? 1000 lirayı bırakacağım. Peki enflasyon var falan. Allah-u Teala onu da söylüyor. La tazlimun ve la tuzlimun. Ne haksızlık edeceksin ne de haksızlık vuracaksın. O şeyse o enflasyon farkını da alırsın. Çünkü aksi takdirde o parayı verdiğin zaman malın alım gücüyle bugünkü alım gücü arasında düşme olmuş olabilir. Ya da şöyle diyelim. Siz 24 ayar altın verdiyseniz 24 ayar altın alırsınız. O size tutup da ayarını düşürerek veremez. Burada da herhangi bir şey yok. Peki ama adam ödeyemiyor. Ve inkâne zû usretin fenazîrotun ilâ meysera. Eğer karşı taraf darlık içerisindeyse, ödeyemiyorsa, ona süre tanı. Ne zaman ödeyebilecekse o zamana kadar ona sesini çıkarma. Ne ilave alacak istiyorsun ne de bir şey. 10 bin lirayı ödeyemiyor musun? Ne zaman ödeyebilirsen o zaman öde diyorsun. Tamam. Ne oldu? O adamı sıkıntıya sokmuyorsun değil mi? Ama arkasından diyor ki وَاَنْ تَصَدَّكُوا خَيْرٌ لَكُمْ Onu sadakanıza saymanız sizin için hayırlıdır. Yani adamın bana borcu, Fatih'in bana borcu varsa, benim de zekat vermem gerekiyorsa onu zekatıma sayarım bu ayet gereği. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zekat tamamen sadaka kelimesiyle ifade edilir. Sizin için daha hayırlıdır diyor. Şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman Resulullah'ın söyledikleri sözlerin tamamı bu ayetlerin gereği değil mi? Zaten ama burada öyle muhteşem bir sistem var ki gerçekten inanılmaz bir şey. Fakat maalesef bunu ben Müslümanım diyenlere anlatamıyoruz. Gerçekten insan çok üzülüyor yani. Çok çok üzülüyor. Anlatamıyoruz. Ama başkalarını o kadar rahat anlatabiliyoruz ki. Mesela burada şunu da söyleyelim istersen. O altı mal hadisi var. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altı mal hadisi meşhur. Diyor ki işte altına karşılık altını, misli misline, gramı gramına ve peşin olarak değiştirin, vadeli olarak yapmayın. Faize girmenizden korkuyorum diyor. Niye faize girmesinden? Çünkü orada o vadeli, yani borç vermek başka bir şey. Vadeli olarak değiştirdiğiniz zaman eğer misli misline olmazsa satış yaparsınız, satış görüntüsü altında faiz yaparsınız. Ben sana 100 lira sattım, bana bir ay sonra 105 lira verirsin. İşte bugün bankalar biz bunu yapıyoruz. İşte efendim bu paranın kiraya verilmesi gibidir derler. Kardeşim, kiraya alınan şeyin menfaatinden, yani kendisi kalır, menfaatinden yararlanırsınız. Ben evi kiraya tutarım, eve dokunamam. Evde kalır, sonra evi teslim ederim. Bir arabayı kiraya tutarım, arabaya dokunamam. Arabayı kullanırım, karşı tarafa teslim ederim. Paranın böyle kullanılabilecek bir özelliği var mı? Böyle bir şey olur mu? Yani ben parayı aldım, hadi biraz üstüne oturayım. Ondan sonra sana veririm. Böyle bir saçmalık olmaz. Dolayısıyla arada çok çok ciddi yani. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in anlattığı faiz sistemi muhteşem. Yani sadece bunlarla olması yani çok ayrıntılı birçok ayet-i kerimeler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte orada altın, gümüş, arpa, buğday, tuz ve hurma temel gıda maddelerini sayıyor altın mal olarak. Bunları misli misline işte bir de kadir yani ölçü aynı ölçüde alım satım yapın. Yoksa faiz olur demiyor. Faize girmenizden korkuyorum diyor. Çünkü insanlar gerçekten bunları çok rahatlıkla aynı cins malları satışta şey yapabilirler. Mesela bugün aynı cinstir. Efendim ben sana 10 tane Reşat altını veriyorum. Daha sonra senden 10 tane Reşat altını alırım demek başka bir şey. 10 tane içerisine yabancı madde katılmış olan işte düşük ayarlı altın verdim. Senden 10 tane isterim dediğin zaman eşit gibi gözüküyor ama gerçekte eşitlik söz konusu değil. Yani bu tür işlerde insanlar çok şeyle doğru iş yapıyormuş gibi kendilerini göstererek faize girerler. Maalesef bugün İslam alemi kelimesini söylerken ben gerçekten rahatsız oluyorum. Çünkü ne kadar yanlış yollar içerisinde olunduğunu her gün gördüğümüz için Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz, bu yanlışlar inşallah kısa sürede kalkar. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler Kur'an-ı Kerim'e birebir uygun, hadis-i faizle ilgili olarak. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı müthiş bir bütünlük oluşturuyor. Çünkü ayetler birbirine açıklıyor. Daha açıklayan birçok ayet daha var. Onları anlatamadık çünkü çok ekonomi konusu çok önemli ve çok büyük bir konudur. Ayrıntı şey yapmak isteyenler şu ticaret ve faiz kitabımızı alıp okuyabilirler. Bu yani yüzlerce toplantıdan sonra yazılmış bir kitaptır. Öyle sıradan bir kitap değildir. Onu okuduğunuz zaman zaten göreceksiniz. Şimdi dolayısıyla yani kitapla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu sözler tamamen Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış hikmetler, doğru sözlerdir. Bunun hikmet olduğunu da ayetlerle kontrol ederek buluyoruz. Bir de tek başımıza da olmaz, ekip çalışmasıyla. Bakın biz bu vakıfta 10 sene her pazar günü ekonomi sahasında üst seviyede olan kişilerle toplantılar yaptık. Her defasında problemler getirdiler. Problemleri Kur'an'a göre çözdük. Ve Allah'a çok şükür çok büyük şey. Ondan önce de yıllarca yapmıştık ama bu vakıfta her pazar olmak üzere 10 sene kadar toplantı yaptık. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği bilenler topluluğu meselesi dolayısıyla gerçekten o kadar çok önümüz açıldı ki, ufkumuz açıldı ki çok şükür bu konuda artık sadece Türkiye'ye, sadece İslam alemine değil, tüm dünyaya bir ekonomik sistem gösterecek şekilde çok ciddi bir gelişme oldu. Bakalım belki Cenab-ı Hak bunu da uygulamanın imkanını bizim için hark eder. Evet. Dolayısıyla yani bu şey böyle. Kitap ve hikmet meselesini, yani Kur'an'ı Kur'an'la açıklama konusunu Allah-u Teala'nın gösterdiği ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uygulayıp öğrettiği biçimde hareket edersek çözemeyeceğimiz hiçbir problem kalmaz.
Hocam bu Kur'an-ı Kerim'de büyük günahların öncesinde onlara yaklaşmama, onlardan uzak durma emirleriyle ilişkili bir rivayet o zaman. Bu altı kalem malla alakalı şey. Dolayısıyla faiz teorisinin, sisteminin temelini oluşturacak bir şey değil. Sadece bir koruma çemberi o zaman.
Koruma çemberi, evet.
Oysa bizim geleneğimizde tam da sistemin merkezine bu oturtulmuş ve faizle alışveriş birbirine karıştırılarak bütün sistemin şeyine dinamit konulmuş bir nevi.
Evet, yani bak o son sözün çok doğru. Resulullah'ın o altı mal hadisi faize karşı bir korumadır. Yani bir diyelim bir yerde büyük bir koruma çemberidir. Ama o çemberi oradan yıkıp merkeze yerleştirdiğiniz zaman orada koruma diye bir şey kalmaz. O yıktıklarını merkeze yerleştirmişler, bakıyorlar buradan bir şey çıkmıyor. Bu defa kendi kafalarına göre faiz illetleri belirlemişler. Ve maalesef gerçekten Müslümanların ekonomik hayatını tümüyle tarumar etmişlerdir. Yani bu mezhepler tümüyle tarumar etmişlerdir. Onun için bugün İslam aleminde bu konuda maalesef yani doğru dürüst bir örnek bulmak mümkün değil. Ama Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah o örneği ortaya koymayı bizlere nasip eder.